Ayrım 5.
Kapı şık şık diye onu uğurladı. Onun ardından iki kardeş baktılar. Kemal, boyu çok uzadı değil mi dedi. Zade boyu mu, aklı da büyüdü. Artık çocukluktan çıkıyor. Her şeyi daha derinine, özüne inerek düşünüyor. Sonra çok akıllı. Tek üzüntüm buradaki okulu öğretmeni konusu. Neyse, bırakalım bu meseleyi. Kemal biraz önce Türk'ün oturduğu yere bağdaş kurup oturdu. Sol omuzunu kardeşinin yatağına dayadı. Mustafa sol kolu üzerine yeniden yaslandı. Yeni bir şeyler mi var? Sesi hafiften kalındı fakat yumuşak ve sıcaktı da. Bazen kalemin başımdaki aklımın peşinden koşamıyor. Kalıplar, ölçüler petek petek bal misali oluyor başımın içine. Göğsümde bir şişkinlik başlıyor, soluk alamıyorum. Alsam bile içimin soluksuzluğuna yetmiyor. Sanki biri al kalemi eline, al, al, al da yaz, yaz diye kulağımın dibinde fısıldıyor. Bu çoğu zamanlar gece uykumdan uyandırıyor beni. Çevreme bakıyorum, kimseler yok. Kalkıyorum, el yordamıyla başucumdan kalemimi, defterimi alıyorum. Gözlerim kapalı bekliyorum. Yavaş yavaş çevremi ay ışığı benzeri bir aydınlık sarıyor. Bütün vücudum, içim, dışım ürpertilerle sarsılıyor. Sonra yazmaya başlıyorum. Sustu. Yeniden kağıtlarına baktı. Sabah uyandığımda şaşırıyorum bunları nasıl yazmışım diye. Sonra konularda hiç aklımda olmayan çeşit şeyler. Mustafa'yı heyecan sağanakları sarsmaya koyulmuştu bile. Oku dedi usuldan. Kemal defterden koparılmış kağıtları sıralamaya çalışıyordu. Sonra yumuşak, sıcak sesiyle okumaya başladı. Mustafa onu dinledikçe şaşkınlığı, her an artan heyecanıyla at başı gider olmuştu. Bunlar bir çocuğun yazabileceği şeyler değildi fakat yazıyordu işte. Gizliliklerden, bilinmezliklerden süzülüp gelen deyişlerdi bunlar. Kemal susunca hiç konuşmadılar. Bir süre yürek vuruşlarının durulmasını beklediler. Sonra Mustafa, şu son ikisini bir yol daha okusana dedi. Kemal okudu. Bu ne çeşit uyanık, bağrım ortası yanık. Ne su söndürür, ne sel. Rabbim bu ne dayanık. İşte özde bu yanış, uykulardan uyanış. Bu ateşler içinde yalnızca seni anış. Kemal'in ince çocuk yüzünde belirli bir şaşkınlık vardı. Çok seviyorum bu yazdıklarımı. Yazmaya doyamıyorum. Nasıl yazdığımı da bilemiyorum. Bir fırtına içinde kendimi yitirmiş sanıyorum yazarken. Mustafa, buna ilham, içten doğma denir Kemal dedi. Belki günün birinde bu doğanları istediğin biçimleri verebilecek hale geleceksin. Kendini sırtüstü yatağa bıraktı. Ellerini başının altında kilitleyerek düşünmeye koyuldu. Neden sonra? Üç kardeşimde de bu sanatçı yönler var dedi. Üçünüzde de çeşidi başka. Fakat özü kaynağı bir. Türk masal denemeleri yazıyor. Bebekliğinden beri ona söylediğim, okuduğum masalları yazıyor. Fakat içlerine öyle renkli kelimeler, öyle sözler katıyor ki, bu onun sanatçı tabiatını ortaya döküyor. Ata, ağlayan kayaların, susamış salkım söğütlerin, çatlak kara toprağın resimlerini çiziyor. Kendi deyimine göre bir çiziş bu. Sen Yunus dili, maniler yazıyorsun. Üçünüz de bana büyük bir sevinç kaynağısınız. Sizde olanlar bende hiç yok. Kemal, sen başkasın dedi. Hepimizden 10 yaş büyük gibisin. Biz belki sanatçı yaratılışlıyız fakat senin gibi bir bilgin, ilim adamı olamayız günün birinde. Sen bir kere okuduğunu anlar ve anlatırsın. Başına yerleşir kalır. Ben anlayabilmek için 3 kere okurum. Çarpım cetvelini 100 kere ezberledim yine de unutuyorum. Gülmeye başladılar. İkisi de birdenbire bir zaman önce varıp ulaştıkları yüceliklerden yaşlarına dönüvermişlerdi. Mustafa gerindi. Kendini yorgun hissediyordu. Kemal rahatlamıştı. Artık Mustafa'ya rahat verir miydi? Böyle yatılır mıydı hiç? Ona... Var mısın bir güreşe dedi. Mustafa bu söze dayanamazdı. Hemen yatağından fırladı, odadan çıktılar. Kuyunun yakınlarını düz bir yeşillik örmüştü. Onların güreş minderi bu çimenlikti. 2. Tahta kepenkler örtülüydü. Aralarından sızan ince rüzgar, gece dolabının üzerinde yanan küçük lambanın ışığını titretemiyordu. Türk bu idare lambasını öyle severdi ki, babasının, belki de büyük babasının çocukluğundan kalmaymış. Alçak boylu bir lambacıktı bu. Yuvarlak karınlı, beyaz bir fanusu, bu fanusun üstünde siyah incecik demirden dantela gibi süslü bir başlığı vardı. Fanusun üzerindeki kırmızı yazı eski Türkçeydi ama dedesi okumuştu. Selanik Bon Marşesi yazıyordu. Eskiden İstanbul'da büyük bir mağaza varmış, içinde her çeşit eşya satılan bir mağaza. Büyükleri bu lambaya idare lambası diyorlardı. Çok az gaz yaktığı için belki de o adı takmışlardı. Bu lambayı çok seviyordu. Dışarıda ne kadar rüzgar esse, pencerelerden içeri sızsa, o beyaz fanusun ardındaki pembe ışık hiç sönmezdi. Arada bir titrerdi ama çok inatçıydı, yine de yanardı. O inatçı pembe ışığa bakıyordu. Işık inatçıydı ama kendisini ne kadar tutsa yaşlar yine de gözlerinden sızıyordu. Annesi biraz önce kapısını aralayıp bakmıştı. Türk uyur görünmüştü ona. Aslında o zaman daha çok ağlıyordu. Mustafa ağasını elinde küçük bavuluyla sınır kapısından uğurlamışlardı. Hiçbirinin şehre inmesini istememişti. Ayrılık ayrılıktır. Ha burada ha orada. Deli bir rüzgar esiyordu. Bir gün önce serpiştiren yağmur yolun tozlarını yatıştırmıştı. Onun için güzel, deli bir rüzgardı esen. Kurumuş otları, mavi nazar dikenlerini oynatan rüzgar, Mustafa ağasının sarı boyun atkısının ucunu kapmıştı. Sırtında yağmurluğu, başında şapkası, ağırbaşlı görünüşüyle sevgili Mustafa ağası gitmişti. Sallanan atkı değil de sanki gerilerde bıraktığı yüreğiydi. Eline geçen ilk boş zamanında Türkiye mektup yazacağına söz vermişti. Daha şimdiden mektup beklemeye koyulmuştu. Kapının mandalı şık şık şık etti. Bu ataydı. İçeri girmişti bile. Usulca yürüyordu. Uyumadığını biliyorum. Hiç numara yapma diye yatağa yaklaştı. Sırtına annelerinin bahçe içinde giymeler için diktiği pamuklu bazen hırkasını almıştı. Aç gözlerini. Yaşların parlıyor. Türk yatağında oturuverdi. Öfkelenmişti. Bu atadan hiçbir şey saklanmayacak mıydı? Ağladığımı kim söyledi sana? Ata yatağın kenarına oturdu. İdare lambasının beyaz fanusu pembe ışığıyla onu dele vermişti. Atanın da gözleri yaşlıydı. Hiç kimse söylemedi dedi. Ben ağlıyorum. Senin de ağladığını düşündüm. Bari beraber ağlayalım diye geldim. Türk atanın boynuna sarıldı. Burunlarını çekerek sözleri anlaşılmayan kelimeler mırıldanarak ağladılar, ağladılar. Sonra gözlerinin yaşları akmaz oldu. Ata, benim gözlerimin pınarlarında yaş bitti dedi. Türk yastığının altından mendilini çıkarıp burnunu silerken benim de kurudu birdenbire dedi. Sonra gülmeye başladılar. Sanki ağlamakla ellerine ne geçmişti? Yanan gözler, şişmiş burunlar. Mustafa ağları geri mi dönmüştü? Ama insan rahatlıyor ağlayınca. Ben de bir hafiflik duyuyorum içimde. Atanın gelişine çok sevinmiştim. İstersen yorganını, örtülerini getir, karşıdaki divanın üstünde yat bu gece. Ata bu çağrışa sevindi. Ben söyleyecektim ama senin davetin daha iyi oldu. Kapının mandalı şık şık şık etti. Biraz sonra yine şıkladı. Ata başının üstünde yastığı, kollarında karma karışık çarşaflar ve yorganıyla gelmişti bile. Divanın üstüne güya çarşafını seriyordu. Türk dayanabilir miydi düzensizliğe? Dur dedi, ben yaparım şimdi yatağını. Ata kenara çekildi. Türk becerikli, alışkan elleriyle yatak çarşafını minderin üzerine sıkı sıkı çekiştirerek örttü. Tüy yastığa sağından solundan bir iki boks yumruğu atıp düzeltti. Baş tarafına yerleştirdi, yorganını özenerek katladı. Buyurunuz küçük bey, yatak böyle yapılır işte. Atanın yorganını açmasıyla girip yatması bir oldu. Birkaç kere kıpırdandı, içini çekti. Sonra hiç gözlerimin önünden gitmiyor dedi. Türk, boyun atkısı mı diye sordu. Nereden bildin? Benim de gitmiyor da. Sustular. İkisine de güvenç gelmişti. Artık Mustafa'nın gidişi o kadar önemli değildi sanki. Bir örnek dertlerini bölüşmüşlerdi. Ata, derslerin hazır mı diye sordu. Hazır. Yarın erken kalkacağız. Uyuyalım mı? İyi uykular öyleyse. Sana da. Birkaç kere kıpırdandılar. İçlerini çektiler. Sonra kasılmış vücutları gevşedi. Birdenbire uyudular. 3. Türk gözlerini açınca ilk işi idare lambasının tepesinden üflemek oldu. Hafif bir gaz kokusu genzine doldu. Saatinin fosforlu yüzü gülümsedi ona. Saat 6'ydı. Yatağından fırladı. Sevinçle pencerelere baktı. Kışlık camları takılmıştı. Daha kış gelmemişti ama pencerelerde cam olunca odası daha sevimli bir hal almıştı. Yatağın kenarına oturarak bütün vücudunu sıkıca ovdu. Böylelikle kanı en ince damarlarında bile canlı canlı dönmeye koyuluyor, uykusu açılıyordu. Yere basan ayakları ona taze bir sevinç daha verdi. Odasını artık Ankara'daki yatak odasından ayırt edemiyordu. Üstünde irin ufaklı yeşil yuvarlıklar, resimli sarı halısı odasının hasırlarını örtmüştü. Okullar açılalı yarım saat daha erken kalkıyorlardı. Bu kırlık yerlerde uyku öyle hafif, sabahları uyanmak öyle kolaydı ki. Ankara'da erken yatsalar bile sokakların trafik gürültüleri azalıncaya dek uyuyamazdı. Oysaki çömlekçi çiftliğinde odalarının kepenklerini örtüp yataklarını uzanmak yetiyordu. Ortalıkta ses soluk olmuyordu. Arada bir rüzgarın kepenklere çarpışı, damın sazlarının ötüşünden gayrı. Sırtına dizlerine kadar uzanan dikişli bazen hırkasını geçirdi. Ayağına çoraplarını giydi. Bunları annesi çarşıdan desteğiyle almıştı. Köy el dokuması diken diken çoraplardan. Ama öyle sıcak tutuyordu ki ayakları. Biraz da batarsa ne çıkardı? Çıt kırıldığım bir şehir kızı değildi artık. Bahçede çalışmaktan, ev hizmetlerinden, yürümekten, denize inip koylara tırmanmaktan sırım gibi kuvvetlenmişti. Kolları, parmakları çelikleşmişti. Buna için için kuruluyordu. Kapısının mandalı şık şık şık etti. Dışarının serin ıslak havası yüzüne çarptı. Ayvanın önüne rüzgarı kessin diye yan yana kargılardan bir duvarla ördürmüştü babası. Çıtalarla yapılma telli bir kapı koymuşlardı ortasına. Böylece evlerinin önü daha güvenilir bir biçim almıştı. Ayvanın orta direğinde bir gemici feneri asılıydı. Çevrenin karanlığına kırmızı bir ışık akıtan bu fener, geceleri daha rahat rahat dolaşmaya yarıyordu. Hem de sabahın bu erken saatleri için. Aş damının musluğunda el yıkamak yasaktı. Orada sadece bulaşık ve yemekle ilgili şeyler yıkanabilirdi. Kuyu başında odunlardan yapılma yüksekçe bir masanın üzerindeki çinkodan musluk el yüz yıkama içindi. Türk tel kapıdan dışarılara baktı. Gök koyu lacivert bir renk almıştı. Kocaman bir yıldız çakmak çakmaktı. Bu lacivertliğin ucunda güneşli bir gün olacaktı. Fakat daha nerelerde güneş? Dünya dönüyordu ama yol o kadar uzundu ki güneşe yüzünü gösterinceye dek daha çok dönecekti. Aş damının camlı kapısı ardında ışık vardı. Fakat kuyunun başı öylesine karanlıktı ki canı oralara yalnız gitmek istemiyordu. Bari ata yanında olsaydı. Omuzuna konan el onu sıçrattı. Dönüp babasını gördü. Türk birden sevindi. Bahçenin karanlığını unuttu. Babasının yanı başında bulmanın içine sunduğu güven öyle büyüktü ki. Günaydın babacığım. Günaydın evladım. Artık hepimizden erkenci oldun sen. Saat mi kuruyorsun? Hayır babacığım. Ama başımın içinde bir başka saat var sanki. Dikkat ettim. Her gün saatinde uyandırıyor beni. İnsanın dimağında uyurken bile uyanık bekleyen bir nöbetçi vardır. Önceden tasarladığı bir şey olursa o nöbetçi onu bir kenara not eder. Zamanı gelince haber verir. Türk gülerek, ''Bakın bu çok doğru babacığım.'' dedi. ''Ben bunu bilmiyordum henüz.'' Sonra babasının belinden yukarı çıplak olduğunu, omuzunda havlusu bulunduğunu gördü. ''Kuyu başına gitmedinizse ben de sizinle geleyim.'' Hala soğuk suyla yıkanıyordu babası. Omuzları geniş, adaleleri kuvvetli, uzun boyluydu. Büyük tuttuğunu koparan çelik parmaklı elleri vardı. Bütün yaz boyunca rençberlerle birlik toprak içinde çalışmıştı. Onun yanında bulunduğu sürece yüreğinde derinlemesine derin, genişlemesine geniş bir güven duygusu sarardı çevresini. Babası, öyleyse gidelim Türk dedi. Herkesten önce sıra kapalı musluk başında. Uzanarak çengelden gemici fenerini aldı. Kapının kilidinde anahtarı çevirdi. Kızının boyu ne kadar uzamıştı bu yaz. Açık hava, bol deniz sporu, balıkçılık, toprakta çalışma çocuklarına yaramıştı. Artık hiç Ankara'daki apartman çocukları değillerdi. İçine derin bir rahatlık çöktü. Umutları gerçekleşme yolundaydı. Yavaş yavaş belki bu çorak görünen toprak kendilerine cömertçe karşılık verecekti. Mustafa için önemli bir şeyler yapmamıştı ama belki küçüklerin yüksek okuma yılları daha iyi geçecekti. Mustafa'nın yeri nasıl boştu? Kendine bütün bu güç çalışmalarında ne büyük yardımları dokunmuştu. Bir eli kızının omzunda, öbür eli toprağa bir çember, kırmızı ışık düşüren fener, kuyuya doğru yürüyorlardı. Kuyunun suyu Recep Usta'nın dediği gibi bir mucizeydi. Kenarına şimdilik bir duvar örmüşlerdi. Üzerini tahtalarla örtmüşlerdi. Kol gücüne dayanan bir küçük tulumbacık duydurmuştu. Sülyen boyalı bir bidon yine şimdilik depolarıydı. Bidonun kenarındaki musluğa geçirdiği lastik boru, bidonun oturduğu tahtı iskeleden eve kadar uzanıyordu. Böylelikle aş damındaki musluktan her zaman su akıyordu. Boş vakit bulan herkes su çekmekle ödevliydi. Yavaş yavaş buradaki yaşayışları bir düzene giriyordu. Kuyu başına vardıklarında elindeki feneri deponun altındaki çengele astı. ''Hadi bakalım küçük hanım, su küçüğün, söz büyüğün.'' ''Teşekkür ederim babacığım.'' Plastik sabunla elini uzattı. ''Ah, yine sabun uçmuş babacığım.'' ''Yere düşmüş olmasın.'' Türk yerlere bakındı. Görünürde sabuna benzer bir nesne yoktu. Elini sabunun içine soktu. Sonra ''Bilmiyorum ki ne oluyor bu sabunlar.'' dedi. ''Girip evden bir kalıp sabun alayım.'' Yerdeki kırık taşları seslendirerek koştu. Zahit Vardar karanlığın içinde kaybolan incecik hayaline baktı. Kız biraz sonra elinde bir kalıp sabunun dörtte biri kesilmiş parçasıyla döndü. Yere çömeldi, musluğu yarım açtı. Başka çare yok, dörde böldüm. Bir parçasını getirdim. Ya tarla fareleri çalıyor ya da evin çevresinde her gün gördüğüm alakarga. Ellerini sabunladı. Suları tatlıydı neyse. Talih yüzlerine gülmüştü, yüzünü gözlerine yıkadı. Cebine geceden koyduğu diş fırçasıyla macununu çıkardı. Bir iyice dişlerini fırçaladı. Çömeldiği yerden kalktı. Sıra sizde babacığım. Sait Vardar tulumbanın ağzındaki depoya bağlı hortumu çıkardı. Yanda duran kovayı tulumbanın ağzına dayadım. Çık çık çık diye ses veren kolu ileri geri götürmeye başladım. Üşümüyor musunuz babacığım? Kuyunun suyu ılık Türk. Elini sok da bak. Gerçekten ılıktı su. Babası ilk önce başını yıkadı. Türk çengeli asılı su kabağından maşrapayı aldı. Babasının başını yıkamasına su dökerek yardım etti. Sonra babası eğildi. Yarı belinden vücudunu da yıkadı. Hava serindi. Su ne de olsa kuyudan çıkıyordu. İçi ürpererek su döktü babasının geniş sırtına, omuzlarına, başına. Sait Vardar havlusunu kızının elinden aldı. Bir güzel ovdu sırtını, göğsünü, sonra başını kuruladı. Sana feneri vereyim, şimdiliğe giderken dedi. Türk artık çevresini rahatça görebiliyordu. Dağların uçlarındaki lacivertlik solmaya başlamıştı. Yıldızlar sönüyorlardı. Fener istemem babacığım, ortalık ağırdı sayılır. Evin tuvaleti ora kurallarınca bahçedeydi. Evin arka yönünde 30 metre kadar ileride. Çevresi kargılarla dolalı, önü basma perdeliydi. Babası her söze şimdilik diye başlar olmuştu. Şimdilik bu ev, şimdilik bu lambalar, şimdilik bu kadar su, her şey şimdilikti. Tuvalet de şimdilik böyleydi. Bahçe tuvaletinin adı şimdilik kalmıştı. Türk o yana doğru yürüdü. Ayaklarını otlar sürünüyordu. Her yan gölgelerle kaplıydı. Son yağmurlar çevreyi yeşillendirmişti. Perdeyi araladı. Dört yanı çakıldıkları toprağa kök salıp uzayan kargıların yeşil duvarıyla örülüydü. Yarısından kırılan küp su ve bir teneke maşrapa vardı. Alışık değildi, hep ürküyordu bu yeşilliklerden. Fakat bunu söyleyemiyordu. Onu korkusuz bir kız bilirlerdi. Hiç de Ankara'daki banyoya, dedesinin evindeki tuvalete benzemiyordu ama gündüzleri şimdilik çok sevimli bir yerdi. Zerzemin diyordu rençberler. Kayaların arasında bir gizli yol bulmuştu kirler, oradan gidiyordu. Bütün şehrin evlerinde bu çeşit, nereye vardığı belirsiz gizli yollar varmış. Şimdilik hep böyle kalsa da bir şey çıkmazdı. O da toprak yaşayışının bir değişik yönüydü. Oradan çıktıktan sonra yine kuyu başına gitti. Ama kuyruğa girmek gerekti. Kemal ile Asa oradaydılar. Onlara günaydın ecelerim dedi. Onlar da günaydın bacımız dediler. Sözlüklerini ece bacı yeni girmişti. Seve seve kullanıyorlardı bu yeni deyimleri. Onları beklerken çevresine bakındı. Ortalık görünmez güneşin göğe vuran gizli ışınlarıyla ağrıyordu. Kuyunun dört bir yanı zümrütlenmişti. Kullandıkları suyun aktığı yalaktan taşan sular biraz ileride ikiye bölünüyor, evden bahçe kapısına dek yolun iki yanına sıralı kavakları akıyordu. Daha henüz adam boyuydular. Kendi boylarına göre çok bacaksız sayılırlardı ama gürbüz şeylerdi. Yaprakları rüzgarla oynaşıyordu. Sararma, dökülme tasarlamaları yoktu. Buraya kavaklı yol diyorlardı artık. Gerilerinde toprak, pek büyük kayalıklar dışında temizlenmiş, çift nadas gördükten sonra beşer metrekare aralıklarla bölünmüş, her bölümün ortasına geniş birer çukur açılmıştı. Şimdi bakarken yazın kavurucu sıcak günleri gözlerinde canlanıyordu. Dört kardeş, babaları ve dört rençber çalışmışlardı. Türk atayla samra çekmişlerdi. Kavaklı yolun ardındaki dağ gibi gübre yığınından, tezkereyle fidan çukurlarına gübre taşımışlardı. Rençberler gübre deyince gülüyorlardı. Gübre kelimesi sözlüklerinde yoktu onların. Taşımak da yoktu. Bunu onlar gibi samra çekmek demek gerekmişti. Şimdi de alışmıştı bu deyime. Anneleri onlara bu işler için tıpkı köylüler gibi birer şalvar dikmişti. Türk beyaz çiçekli kara bir yazma dolamıştı başını. Kardeşleri kocaman gölgelikli birer köylü kasketi giymişlerdi. Babaları o çalışma günlerini sonraları anmak için filmlerini çekmişti. Şimdilik dedenizin evinde görürsünüz. Sonraları kendi elektriğimiz olacak. Ne çok istekleri vardı. Dedesinin her zaman anlattığı Rumeli'de kalan çömlekçi çiftliğinin evine benzer bir ev yapacaklardı. Önünde büyük bir havuz olacaktı bu evin. Bütün odalar bir ayvana açılacaktı yine. Fakat bu aşağıdan merdivenle çıkılan bir ayvandı. Kocaman, büyük, beyaz bir yapı. Yeşil bahçeliklerin ortasında yükselecekti. Ayvanın parmaklıklarına, merdiven trabzanlarına güller, yaseminler, hanım elleri dolanacaktı. Jeneratörlerinden çıkacak elektrikle bütün araçlarını kullanabileceklerdi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, radyo, pikap, ütü. Babası tıraş makinesiyle tıraş olabilecekti. Yüzüne su damlaları çarptı. Ah sen ata diyerek peşine koşmak istedi. Ama şimdi oyunun sırası mıydı? Ellerini fırçaladı, sabunladı. Koşa koşa eve doğru giderken birden aklına sabun geldi. Geri döndü. Yerden bir taş buldu. Sabun kutusunun üstünü bu taşla örttü. Pazar günü gizlenecek, hırsızı yakalayacaktı. Eve aş damındaki ışığa doğru koştu. 4. Babası, size tanıtayım dedi. İşte bu bizim yeni dostumuz Gobül. Türk'ün göğsünün ortasından bir sevgi koptu. Öylesine büyük bir sevgi ki bağrı sıcaklıkla doldu. Babasının ortalarına yere bıraktığı köpek yavrusunu kapmak, bir köşeye saklanarak sevmek isteğine kapıldı. Anası soylu bir çoban köpeği, babası da dağlı bir kurtmuş Gobül'ün. Başı kocaman ve tüylüydü. Gözleri kahverengi, yeşil, siyah, menevişli, iri iriydi. Öyle uzun kirpikleri, öyle zeki ve tatlı bakışları vardı ki. Seher, Sait'cim bunu nereden buldun diye sordu. Sait Vardar, bizim numune istasyon müdürü Ragıp var ya dedi. Onun bir dostunun köpeğinin yavrusuymuş. Yavruları verecek yer ararlarken biz aklına gelmişiz. Ata eğilmiş Gobül'ün ayaklarına bakıyordu. Ne kadar büyük, daha şimdiden böyle. Türk, büyüyünce aslan pençesi olacaklar. Kemal, Mustafa görseydi bunu ne kadar sevinirdi. Burada bir bekçi gerek, yapanın ortasındayız der dururdu. Hakkı vardı oğlumun, fakat ben de istediğim gibi bir köpek bulamıyordum. Türk, bu da şimdilik mi babacığım diye sordu. Babası güldü. Yo, bu şimdilik değil, yaşadığı sürece asli köpeğimiz bu. Güzel bir öğle üzeriydi. Ayvanın kargı duvarları önüne hasır sermişlerdi. Üstüne minderler atmış, keyif çatıyorlardı. Güneş öyle sıcak, gök öyle mavi, çevreleri öylesine yeşildi ki, üstelik günlerden cumartesiydi. Sürekli yağmurlardan sonra güneş parlayıvermişti gökte. Türk'ün içi içine sığmıyordu. Dedesi gelmemişti henüz. Oysa ki her cumartesi geliyor, geceleri onlarda kalıyordu. Eğer ortada aklını çelen Gobül olmasa, çoktan kavaklı yolda koşuya başlamıştı bile. Kapıda beklemek daha keyifliydi. Fakat niçin gelmemişti bu saate kadar? Seher, ister misiniz çocuklar dedi. Yemeği burada köylü usulüsünü de yiyelim. Türk, isteriz ama dedem gelmedi ki dedi. Sait Vardar kol saatine baktı. Çaya gelecek herhalde. Ata, benim ziller çalıyor dedi. Benim çalparalar. Çocuklar annelerinin peşinde aş damına yürüdüler. Kısa bir hazırlık gidip gelişlerden sonra bütün yiyecekler kalaylı bakır sininin üzerine sıralandı. Sofra örtüsünü dizlerine aldılar. Seher, ortasından kıyılara doğru büyük parçalara böldüğü börek tepsisinden her birinin tabağına birer börek verdi. O gün börek ve yoğurt tatlısı vardı. Dede gelecek diye Rumeli pidesi yapmıştı. Çocuklar börekleri elle yemeye bayılıyorlardı. Anneleri de bir söz etmiyordu onlara. Türk ağzında lokmasını zor yutarak, ''Ya Gobül ne yiyecek?'' diye sordu. Babası, ''O şimdilik süt'' deyince çocuklar bu şimdilik sözüne kahkahaları salıverdiler. Türk, dedem diye yerinden fırladı. Annesi beraberinde sürüklediği sofra örtüsünü tutmasa ortalık birbirine girecekti. Sırtında kırmızı dikişli pazen hırkası, ayağında köylü işi şalvarı, başında ak çiçekli kara yazmasıyla katıksız bir köy kızıydı. Annesi onun ardından gülümseyerek baktı. Ayağındaki yemenilerin tabanı neredeyse beline değecekti. Bu onun tam bir dıbıdık koşuşuydu. Çocuklar siz de dıbıdığı kaldırın dedi. Dedenizi karşılayalım. Kavaklı yoldan kapıya vardıklarında dede ile torun fayton arabasından paketler, kağıtlar indiriyorlardı. Dede gri renkli kalınca bir palto giymişti. Çocukları çevresini sarınca hepsini sevgiyle selamladı, öpüştüler. Özür dilerim geç kaldım. Fakat dün gece posta gelmedi. Bugün uçak postasını bekleyeyim dedim. İyi de etmişim. Mustafa'dan hepinize mektup var. Türkiye bir de paket. Hani dedeciğim nerede? Verir misiniz lütfen? Dur dur hele köfte hor. Arabacının parasını ödedi. Araba yolun ilerisinde manevrasını yapıp dönüş yoluna koyuldu. Çocuklar paketleri kese kağıtlarını kucakladılar. Ağır ağır eve doğru yürüdüler. Türk dedesinin palto cebinden çıkardığı zarfları her birine dağıttı. Kendi mektubunu göğsüne bastırdı. Kağıtlar dile gelmiş, yüreğine fısıldamaya koyulmuşlardı bile. Hemen odasına gitse biliyordu annesi kesin olarak yemekten sonra diyecekti. İçini çekerek zarfı hırkasının iç cebine yerleştirdi.